Ayrım 48. Yaratılış. Gore Vidal. Sayfa 671. 7. Yazın geri kalan kısmı yolculuk hazırlıklarıyla geçti. Hindistan'la ticaret yapmak isteyen Lu tüccarlarına mallarını ana ambarda toplamaları söylendi. Bütün tüccarlarla tanıştım ve onlara elimden geldiği kadar yardım etmeye çalıştım. Magadha'da şu ya da bu ham madde ya da mamul mal için alabileceğim imtiyazları alacağıma söz verdim. Hindistan'da ticaret pek yaygın olmamakla birlikte Kataylı tüccarlar Hintlilerin değer verdiği şeylerle ilgili olarak keskin bir önseziye sahiptiler. Ben her zaman her ırkın yıllıklarda yazılı olandan ya da konuşulandan oldukça farklı bir hafızaya sahip olduğunu düşünmüşümdür. Batı ile Doğu arasındaki düzenli ticaret trafiğinden bu yana 3 asır geçmesine karşın Kataylı her tüccar daha doğuştan batıda ipek, inci, kürk, kuş tüyü perdeler, yeşim taşı ve ejderha kemiğinin değerli olduğunu ve orada doğulların çok istediği altın, yakut ve baharat gibi mamullerin bolca bulunduğunu bilir görünüyordu. Kervanbaşı keyli bir markiydi. Yaz boyunca beni ziyaret etti. Son gelen haberlere göre artık Lichavi Cumhuriyeti dışındaki tüm Ganj Ovası'nın hakimi olan Ajatasattru ile olan bağlantım üzerinde derin bir etki bırakmıştı. Marki'nin talebi üzerine sefer heyeti ile Magadha hükümeti arasında irtibat subayı olarak görev yapmayı kabul ettim. Gürültücü kayın babamın gözdesi olmayı sürdürüp sürdürmediğimi sorulması pek akıllıca olmayan bir soru sayıyordum. Zira tüm bildiğim Ambalika ve oğullarının ölmüş olabileceğiydi. Ajatasattru çıldırmış olabilirdi. Şüphesiz eğer isterse beni onları bırakıp gittiğimden dolayı ya da kendi zevki için idam ettirebilirdi. Onun adı Kataylılar arasında hep ürkek ses tonlarıyla anılıyordu. Bu kadar kan dökücü bir kral hiç görülmemiştir dedi Fan Chi. Son birkaç sene içerisinde bir düzine şehri yerle bir etmiş, on binlerce erkeği, kadını ve çocuğu kılıçtan geçirtmiştir. Ajatasattru'nun Kataylıların şüphelendiğinden daha da kötü olabileceğini bildiğimden onu korktuklarından çok daha iyi gösterdim. Her halükarda şansımızı denemeliydik. Bunun yanında onun da İpek yolunun düzenli olarak kullanımına açılmasını isteyeceğinden emindim. Dolayısıyla meşru tüccarları soyarak ya da öldürerek ticareti engellemek istemeyecekti. Ya da en azından kendime ve tedirgin Key Markisi'ne böyle söyledim. Orman konağından dönüşümüzden kısa süre sonra Confucius yatağa düştü. Bir hafta sonra Orta Krallığa tanrısal bilginin ölüm döşeğinde olduğu söylentisi yayılmaya başladı. Haberi işitir işitmez Fan Chi ve ben ustanın evine koştuk. Evin önündeki sokak sessiz, tedirgin, üzgün genç insanlarla doluydu. Zulu sadece gerçek talebelerin ölüm döşeğinin başında bulunabileceği emrini vermişti. Sadece ben Fan Chi ile beraber olduğum için içeri kabul edildim. Dış odada 30 kadar talebe toplanmıştı. Yaz elbiseleri giyiyorlardı. Burnuma yatak odasında yakılan kokulu yaprakların dumanından yayılan kokular geliyordu. Koku insanlar için rahatsız edici olmamakla beraber kötü ruhları uzaklaştırıcı bir etkiye sahipti. Ya da Kataylılar böyle olduğuna inanıyorlardı. Fan Chi ilahi işitince ağlamaya başladı. Bu gerçekten ölmekte olduğunun işareti. Bu ilahi sadece ruh bedeni terk ediyorken söylenir. Katay'da bir insan ölen bir insanı koruyup gözetmesi için hem göke hem de yere dua etmezse ölü geri dönecek ve kendi adına bir yumurtanın iki yarısı olan yeri ve gökü teskin etmek istemeyenlerin başına musallat olacaktır. Kataylılar her insanın içinde iki ruh bulunduğuna inanır. Birisi kişi öldüğü zaman sona eren hayat ruhu, diğer ise kişi hatırlandı ve kurbanlarla yüceltildiği sürece varlığını sürdüren kişilik ruhudur. Hatırlanan ruh doğru biçimde yüceltilmezse ruhun intikamı korkunç olabilir. O hüzünlü anda bile dinlerin hepsinin ne kadar karmaşık olduğunu düşünmekten kendimi alamadım. Confucius'un kendisi ruhlara ya da hortlaklara inanmıyordu. Muhtemelen talebeleri de bunların hiçbirine inanmıyordu. Fakat onun ölümü sırasında Zulu artık yapılmayan eski törenlerin icrasında ısrar etti. Bu büyük babamın ölüm anında kötülük tanrıçası Anahita'dan ataların Ağrı yurtlarının koruyucularıyla birlikte kendisine şefaat etmesini istemesi gibi bir şey olacaktı. Avludaki talebeler ağıta katıldılar. Kendimi rahatsız hissettim ve orada bulunmamı yadırgadım. Ayrıca gerçekten üzüntülüydüm çünkü bilge ve boyun eğmez yaşlı adamı takdir etmeye başlamıştım. Sonra ağıt havası kesildi. Zulu dış odada göründü. Sanki ölen kişi kendisiymiş gibi rengi uçmuştu. Jean Chiu onun arkasında duruyordu. Usta bilincini kaybetmiş durumda, neredeyse bitti. Zulu'nun sesi çatallandı, fakat duyuları yeniden açılırsa onu onurlandırmalıyız. Zulu her iki eliyle büyük bir bohça taşıyan bir talebeye işaret etti. İşte büyük bir bakanın mahiyetinin giydiği elbiseler. Onları giymeliyiz hemen. Zulu, Jean Chiu, Fan Chi ve diğer dört talebe biçimsiz giysiler üstlerine geçirdiler. Sonra hepsi birden devletin büyük bakanını öven şarkılar söyleyerek yatak odasına doluştular. Kimse bana engel olmadığından ben de onları izledim. Confucius sade bir hasır üzerinde başı kuzeye ölülerin yurduna dönük yatıyordu. Yüzü çok soluktu ve nefes alıp verme düzensizdi. Bir mangalda güzel kokulu yapraklar yakılıyordu. Zulu ve yanındakiler sallanıp ağıt yakmaya başladığında Confucius gözlerini açtı. Normal bir uykudan uyandırılmış gibi şaşırmış görünüyordu. Zulu dedi. Sesi şaşırtıcı ölçüde güçlüydü. Talebeler ağıt yakmayı kestiler. Zulu konuştu. Büyük bakan, sana hayatında olduğu gibi ölümünde de hizmet etmek için buradayız. Kefaret ayinlerini yaptık. Yukarıdan gök, aşağıdan da yer ruhlarını çağırdık. Benim kefaretim çok önce başladı dedi Confucius. Soluk yüzü geri dönen güçle birlikte kararmaya başladı. Ayine ihtiyacım yok. Hayatım boyunca yaptıklarım gökün gözünde ya iyidir ya da kötüdür. Bütün bunlar gereksiz. Yaşlı adam gözlerini kırpıştırdı. Talebelerin giydikleri elbiselerin farkına vardı. Bu haliniz de ne diye sordu. Büyük bir bakanın mahiyeti gibi giyindik dedi Zulu korkarak. Fakat ben büyük bir bakan değilim. Siz devlet bakanısınız. Hepimiz de biliyoruz ki bu anlamsız. Sadece büyük bir bakan bu tür elbiseler giyen bir mahiyete sahip olabilir. Confucius gözlerini kapadı. Bu komik bir taklit Zulu. Sonra gözler yine açıldı. Daha parlak ve uyanık hale gelmişlerdi. Sesi de güçlenmişti. Olmadığım bir şeymişim gibi davrandığınızda kimi aldatıyorsunuz? Sarayı mı? Onlar daha iyisini bilirler. Gökü mü? Hayır, ölmeyi tercih ederim. Ağzının kenarlarında hafif bir gülümseme izi belirdi. Kendi mütevazi konumuna uygun olarak tabii. Zulu bir şey söylemedi. Jean Chiu sıkıntılı bir sessizliğe büründü. Usta, size özel bir ilaç getirdim. Jean Chiu yaşlı adama ağzı tıpalı küçük bir şişe uzattı. Baron Kang'ın bir hediyesi. İyileşmeniz için dua ediyor. Dualar için teşekkürler. İlaç içinde. Şişeyi Confucius'un eline koymaya çalışırken o bir yumruk yaptı ve şöyle dedi. Şişenin içinde ne olduğunu bilmediğim için onu almaya cesaret edemem. Ayrıca bu sırada uzun ön dişler nihayet o ünlü tavşan gülümseyişiyle yine göründü. Başbakan şunu bilmeli ki bir beyefendi, babası ve büyük babası daha önce ailesine hizmet etmeyen bir doktorun ilacını kabul etmez. Confucius ölmedi. Yaz sonlarında uygun bir bakanlık için Baron Kang'a müracaat etti. Kendisine o an için boş bir yer olmadığı söylendiğinde su kabağının artık ilelebet duvara kaldırıldığını fark etti. Confucius açık bir lütufkarlıkla mesaisini çoğu metinleriyle talebeler arasında taksim etti. Confucius'un özel okulunun Orta Krallık'ta soylu bir aileyle bağlantısı olmayan ilk okul olduğu söylenir. Confucius'un kendisi de Meng ailesinin özel okulunda eğitim almıştı. Şimdi çok sayıda soyluyla birlikte bütün şövalye sınıfının da hocasıydı. Daha da önemlisi, Confucius'tan önce şövalyelikten daha düşük bir dereceye sahip olan hiç kimse beyefendilik derecesine ya da sıfatına ulaşamamıştı. Confucius ise doğru yolu gayretle izleyen herkesin beyefendi olabileceğini söylüyordu. Her şeyleri elinden alınmış Shang bilginleri bu durumdan memnundu. Çoğu soylu sınıfı için ise aynı şeyi söylemek mümkün değildi. Confucius zamanın hatırı sayılır bir kısmını da Lu yıllıklarını tasnife ayırdı. Düklerin güçlerini yitirdi o yıllarda. Tam olarak ne olduğunu bilmenin önemli olduğunu düşünüyordu. Kendisine Dük Ai tarafından sunulan yıllıklarla mutlu ve tozlu saatler geçirdi. Katay'da sadece büyük aileler kitap sahibi olabilirler. Confucius'a göre bu kitaplar karma karışıktır. Zira yan yana değil de yukarıdan aşağı olan yazılar bambu kamışları üzerine yazılmış, bunlar da birbirine her kamışın üstündeki delikten geçen deri bir sırımla bağlanmıştır. Zamanla sırımlar yıpranır kopar, bu olunca da kamışların sırası karışır. Confucius'un hayali elden geldiğince çoğu edebiyatın düzene sokmaktı. Bu ata yadigarı ilahileri saray şarkılarının ayırma anlamına geliyordu. Bu muazzam bir girişimdi. Bu işi bitirecek kadar uzun yaşayıp yaşamadığını bilmiyorum. Bundan şüpheliyim. Onu son kez yağmur sunaklarının arkasında gördüm. Bir grup genç talebeyle birlikte yürüyordu. Beni görünce gülümsedi. Ben de gruba katıldım ve onu bir süre dinledim. Daha önce işitmediğim hiçbir şey söylememesine rağmen hikmeti farklı durum ve insanları uyarlama şeklini izlemek her zaman ilginç olmuştur. O özellikle birçok Hint kuşu gibi hatırladıklarını halinden memnun şekilde tekrar edenlerden hoşlanmıyordu. Öğrenmek ve öğrendiğimiz üzerine düşünmemek tamamıyla faydasızdır. Önce öğrenmeden düşünmek ise tehlikelidir. Öte yandan yılan oynatıcılarını da iyi karşılamıyordu. Bir defasında Konfüçyüs'ü kendi sözcüklerini ona satan bir genci dinlerken gördüğümü hatırlıyorum. Usta onun bu zekasını belirgin sükunetle karşıladı. Fakat uzaklaşırken kendi kendine söylendi. Laf ebeliğinden nasıl da nefret ederim. Eminim ki Atina'yı da hiç sevmezdi. Sanırım Demokrit senin öğretmenin Protagoras dahi Konfüçyüs'ün öğrenilenlerin tetkikinin ne kadar gerekli olduğuyla ilgili tenkitlerini paylaşırdı. Konfüçyüs ayrıca bir muallimin eskiyi yeni açısından yeniden yorumlama yeteneğine sahip olması gerektiğini de düşünüyordu. Bu aşikar. Ne yazık ki pek çok muallimin hiçbir yorum katmadan eski sözleri tekrar etmekten başka bir şey yapmadıkları da tartışmasız doğrudur. Konfüçyüs'e göre gerçek hikmet bildiğinizi bilmenin yanında bilmediklerinizin derecesini de bilmektir. Bunu dostun Sokrat ya da konuşmaktan hoşlandığı şu canavar üzerinde deneyiver. Demokrit Sokrat'a insafsızlık ettiğimi düşünüyor. Eğer öyleysem bunun nedeni bu yerde ya da devirde bulunmayacak türden büyük ve bilge insanlar tanımamdır. Konfüçyüs ve talebeleri nehrin kenarına vardığında usta dedim ben gidiyorum. Hoşça kal demek istedim. Konfüçyüs talebelere döndü. Eve gidin ufaklıklar dedi. Sonra koluma girdi. Bu onun Zulu'ya bile nadiren yaptığı bir yakınlık hareketiydi. Birlikte 3 yıl önce beraber balık tuttuğumuz yere kadar yürüdük. Umarım orada bazen bizi düşünürsün. Oraya uygun Katayca bir isim olan Barbarlar ülkesi demeyecek kadar nazikti. Tabii ki hatırlayacağım. Hem de sık sık. Sizden birçok şey öğrendim usta. Öyle mi? Eğer öyleyse çok memnun olurum. Fakat biz çok farklıyız. Hem Pers ülkesini hem de Katayı aynı gök kaplıyor. Ona karşı olan duygularımda samimiydim. Fakat buyruklar aynı değil. Yaşlı adam tavşan dişlerini gösterdi. Bu nedenle hala bilge tanrıya, yargı gününe ve her şeyin sonu olan o ateşli güne inanıyorsun. Evet fakat öyle bile olsa bizim için yeryüzünde geçerli olan doğruluk yolu sizin yolunuz. Gökün yolu dedi beni düzelterek. Nehrin kenarındaydık. Bu sefer ilk defa benim oturduğum kayanın üzerine o oturdu. Onun yanına diz çöktüm. Artık balık tutmuyorum dedi. O beceriyi kaybettim. Beceri kaybolur mu ki? Ne kaybolmaz ki? İyilik fikri dışında her şey yok olabilir. Bir de ayin tabii ki. Biliyorum, bizim 3300 buyruğumuza gizlice gülüyorsun. Hayır, bunu inkar etme. Seni anlıyorum. Bu nedenle bizi anlamanı istiyorum. Bilirsin, ayin olmadan nezaket sıkıcı olur. İhtiyat korkaklığa dönüşür. Cesaret tehlikeli hale gelir. Baş eğmezlik katılığa döner. Size asla gülmüyorum usta. Fakat bazen zihnim karışıyor. Öyle bile olsa bana gerçek bir beyefendinin ne olduğunu ya da ne olması gerektiğini öğrettiniz. Siz de böylesiniz. Yaşlı adam başını iki yana salladı. Hayır dedi. Sesi hüzünlüydü. Gerçek beyefendi iyidir. Bu nedenle de hiç mutlu olmaz. O bilgedir. Bu nedenle hiç şaşkına dönmez. Cesurdur. Asla korkmaz. Hayatımın büyük bölümü korku, şaşkınlık ve mutsuzlukla geçti. Olmak istediğim gibi değilim. Doğruyu söylemek gerekirse bu nedenle başarısız oldum. Usta sen ünlü bir muallimsin. Orta halli bir arabacı bile benden ünlüdür. Hayır, ben hiç de ünlü değilim. Fakat gökü ya da insanları suçlamıyorum. Şiş alnına düşmüş bir tutam beyaz saçı geriye itti. Gökte insanların nasıl yaşadıkları ve ne olmayı arzuladıklarına göre tanınacaklarını düşünüyorum. Eğer gerçek buysa halimden memnunum. Yakındaki meyvelikten gelen kuş seslerini ve onları kovan kadınların bağırışlarını dinledik. Usta göke inanıyor musun? Yeryüzü bir gerçektir dedi yaşlı adam yosun kaplı toprağa vurarak. Ya gök o da gerçek mi? Çoğu ondan önce de Shang bize öyle öğretti. Fakat onların öğretilerini ve ayinlerini saymazsak inanıyor musun? Yıllar önce Kei'deyken ilk defa tahta geçme ayinini işitip görmüştüm. Şaşkına dönmüştüm. Daha önce hiç mükemmel güzelliğin ve iyiliğin ne olduğunu fark etmemiştim. Sonraki 3 ay boyunca şaşkına dönmüş olarak kala kaldım. Sonunda gökün ne olması gerektiğini anladım. Çünkü yeryüzünde mükemmelliğe ve iyiliğe çok yakın olmuştum. Peki bu müzik nereden geliyordu? Onu kim yaratmıştı? Confucius ellerini kavuşturduğu zaman uzun baş parmakları birbirinin üzerine geldi. Eğer sana Gök'ü anlatırsam onun kimin yarattığını soracaksın. Ben de bu soruya cevap vermeyeceğim. Çünkü bilemeyeceğimiz bu şeyi bilmemize gerek yok. Burada ele almamız gereken daha çok şey var. Gök adına benliklerimizi aşmamızı sağlayacak belli ayinler oluşturmuşuz. Yine gök adına ahengin, doğruluğun, iyiliğin yolu olan belli adetleri, davranışları ve düşünce şekillerini uygulamak zorundayız. Bunlar kolayca tanımlanamayacak sözcükler. Yaşlı adam kaşlarını çattı. Herkesin olduğu gibi benim yolumdaki en büyük engel de bu dil meselesidir. Önemli sözcükler birçok anlamı ve anlamsızlıklarıyla bulanıklaşır. Eğer elimden gelseydi her sözcüğü yeniden tanımlardım. Sözüne ara verdi ve haşarı biçimde gülümsedi. Böylece asıl çoğu anlamlarına uygun hale gelirlerdi. Peki ama ya o bütün törenler? Usta, yani siz hastayken Zulu'nun yönettiği törenlere ne diyorsunuz? Confucius kaşlarını çattı. Elbiseler gerçekten kutsal değerler açısından yüz kızartıcıydı. Siz kendiniz ruhlara inanmıyorken sizin ruhunuz için göke ve yere yapılan duaları kastediyorum. Bu, dedi, ince bir nokta. Ayini savunuyorum çünkü hayatta olanları rahatlatır, ölülere saygı ifade eder ve bize bizden önce göçüp gitmiş olanlarla devamlılığımızı hatırlatır. Netice itibariyle bizden sayıca milyonlarca kez daha kalabalıktırlar. Bu nedenledir ki ben hortlaklara inanmam. Eğer bu ruhlar hep çevremizde olsaydı yaşamaya yer kalmazdı. Her adımda bir hortlak görürdük. Peki ölülerin ruhlarını gördüklerini söyleyenlere ne demeli? Confucius birden yan gözle bana şöyle bir baktı. Sanki benimle ne kadar ilerlemeye cesaret edeceğinden emin değilmiş gibiydi. Şey, dedi, ölü ruhları gördüğünü söyleyen birçok insanla konuştum. Onlara kendilerini şaşkına döndüren tek bir soru sorarım her zaman. Hortlak çıplak mıydı? Onlar bana devamlı olarak ruhun beraber gömüldüğü elbiseleri giydiğini söylerler. Şimdi ipek, pamuk ve yünün cansız ve ruhsuz olduğunu biliyoruz. Ayrıca bir insan öldüğü zaman kendisiyle beraber elbiselerin de çürüdüğünü biliyoruz. Öyleyse ruh onları nasıl tekrar giyebilir? Buna nasıl karşılık vereceğimden emin değildim. Belki de, dedim dermansızca, ruh sadece giyinik görünüyordur. Belki de ruh sadece varmış gibi görünüyordur. Belki de ruh korkmuş bir insanın zihni dışında başka hiçbir yerde yoktur. Daha doğmadan önce ilksel gücün bir parçasıydın. Bu Zerdüşt'ün bize söylediklerine yakın. Evet, hatırlıyorum, dedi Confucius baştan sağma bir dille. Onun ilgisini hakikate çekmeyi hiç başaramadım. Öldüğün zaman ilksel güce katılırsın. Doğmadan önce ilksel güçle ilgili hiçbir hatıra ya da bilinç sahibi olmadığına göre ölüp ilksel güce geri döndüğünde bu kısa bilinci nasıl sürdürebilirsin? Hindistan'da öldükten sonra yeryüzüne başka birisi ya da başka bir şey olarak yeniden gelineceğine inanılır. Sonsuza kadar mı? Hayır, mevcut varlık döngüsü sona erinceye kadar dönmeyi sürdürürsün. Tek istisna aydınlanmaya ulaşan kişidir. O nefsini varlık döngüsü sona ermeden öldürmüştür. Peki öldüğünde nereye gider? Bunun tanımı biraz zor. Confucius gülümsedi. Sanırım öyle. İnsan bedenine hayat veren ruhun ölümde geldiği ilksel birliğe döndüğü bence her zaman açık olmuştur. Yeniden doğmak yoksa yargılanmak için mi? Confucius omuzlarını silkti. Her neyse, fakat bir şey açıktır. Sönen bir ateşi yeniden alevlendiremezsin. Hayat ateşiyle yanarken özün yeni bir insan yapabilir. Fakat ateşin söndüğünde hiç kimse seni tekrar hayata döndüremez. Ölüler, sevgili dostum, soğumuş küllerdir. Bilinçleri yoktur. Fakat bu onların hatırasını kendimizi ve atalarımızı yüceltmemek için bir sebep değildir. Kehanetten söz ettik. İnançlı biri olmamasına karşın adetlerin ve ayinlerin insanlar için faydalı olduğuna inanıyordu. İnsanların birbirleriyle olan ilişkilerini geliştirmeyle ilgili meselelerde bana ağaçlarına daha iyi meyveler vermesi için sürekli budayıp şekillendiren bir bahçıvanı hatırlattı. Devletten söz ettik. İstifa ettim, dedi. Dük Tan'ın atalar tapınağındaki çömleğine benziyorum. Onu gördün mü? Görmediğimi söylediğimde çömleğin Lu'nun kuruluşu sırasında Dük'ün kendisi tarafından tapınağa nasıl konulduğunu anlattı. Çömlek boş olduğunda dik durur ve çok güzeldir. Fakat doldurulduğu zaman bir yana yatar ve içindeki her şey yere dökülür. Bu güzel değildir. İşte ben boş çömleğim. Güçle ya da şan ve şöhretle doldurulamam. Fakat hep dik dururum. Sonunda Confucius beni kadim yağmur sunaklarının gölgesinde bir daha asla göremeyeceği oğluna hoşça kal diyen bir babanın törensel kucaklayışıyla kucakladı. Yaşlı adamdan ayrıldığımda gözlerim yaşlardan görmez olmuştu. Nedenini hiç düşünmedim. Onun inandığı şeye inanmıyordum. Ama onu iyi bir insan olarak değerlendirmiştim. Yolculuklarımda onunla mukayese edilebilecek hiç kimseyle karşılaşmadığımı açık kalplilikle söylemeliyim. 48. ayrımın sonu, sayfa 682.